13. ayrım.
Kör bir öğretmen normal okullarda lise düzeyinde öğretmenlik yapabilir mi? Bu soru Genç Gültekin'in hem kendisi için hem de öğretmen olmayı düşünen birçok kör için önemliydi. Kendisi için önemliydi çünkü İzmir'e öğretmen olarak tayin olmak ve oraya yerleşerek hem öğretmenlik hem de avukatlık yapmak istiyordu. Diğer körler için önemliydi çünkü sadece kör okullarında öğretmenlik yapabilecek olmaları bütün kör öğretmenlerin iş bulmasını olanaksız kılacaktı. Oysa onların da normal ortaokul ve liselerde öğretmenlik yapabilmelerine olanak tanınmalıydı. Bu nedenle Gültekin Yazgan, uygun niteliklere sahip oldukları takdirde körlerin lise düzeyindeki okullarda gören öğrencilere öğretmenlik yapıp yapamayacaklarını irdelemeye başladı. İlk akla gelen soru şuydu: kör olmak, sınıfta yeterince disiplin sağlanmasına bir engel mi? Orta dereceli okullarda öğretmenin sınıfta disiplini sağlaması önemlidir. Öğretmen ne kadar bilgili olursa olsun, eğer sınıfta disiplin sağlayamıyorsa, okul yönetimi ona iyi bir öğretmen gözüyle bakmaz. O nedenle kör bir öğretmenin sınıfta disiplin sağlayabilmesi gerçekten önemlidir. Bu soruya yanıt bulabilmek için Gültekin, sınıfta disiplin kavramının ne olduğu üzerinde düşünmeye başladı. Ona göre sınıf disiplini, öğretmenle öğrencilerinden oluşan topluluk içerisinde, öğretim-öğrenim sürecinin düzgün işlemesine uygun ve elverişli bir ortamın var olması demekti. Böyle bir tanımlama işlevseldir ve demokratik bir yaşam felsefesini yansıtır. Demokratik değil de korku kültürü içinde sınıf disiplini başka türlü tanımlanabilir. Sınıf disiplini, öğretmenin öğrencinin davranışını denetlemesi, öğrencinin öğretmenden çekinmesi, korkması ve bu korkudan dolayı sınıfı rahatsız edecek davranışlar yapmaması demektir. Gültekin Yazgan'ın tanımlaması içinde tek başına körlük, sınıf disiplinini bozacak durumlara ve davranışlara yol açmazdı. Öyle olsaydı, gören öğretmenlerin hiçbir disiplin sorunu olmazdı. Oysa gören öğretmenler arasında da disiplin sağlamakta yetersiz kalanlar vardı. Ona göre sınıf disiplinini sağlayan en önemli etkenler, öğretmenin bedenen özürsüz olması değil, kişilik özellikleri, mesleksel yetenekleri ve öğreteceği konulardaki yetkinliğiydi. Bir öğretmenin disiplinsiz diye yakındığı sınıftan başka bir öğretmenin çok memnun kalması, öğretmenlerin meslek yaşamında bildikleri olgulardan biri değil miydi? Böyle bir mantık yürütme içinde Genç Gültekin şu sonuca vardı: körlüğün, öğretmenin disiplin sağlamakta yetersiz kalmasına yol açacağı görüşü bir ön yargıdır. Sınavlarda öğrencinin kopya çekmesi tehlikesine gelince, bu tehlike her öğretmen için söz konusuydu. Ancak öğretmenin görmemesi, sınavlarda kopyayı kolaylaştıran bir etken olabilirdi. Körlükten doğacak böyle bir sakıncanın sınavlarda bir gözcü bulundurulması yoluyla giderilmesi mümkündü. Buna da hiçbir engel yoktu. Sınıfta yoklama yapılması, ders defterlerinin işlenmesi, sınav kağıtlarının okunması gibi konularda karşılaşabileceği güçlükleri sırası geldikçe kör öğretmen kendi bulacağı yöntemlerle kolayca çözebilirdi. Bütün bu irdelemelerin sonucunda körlerin liselerde gören öğrencilere öğretmenlik yapabileceğine kendini inandırdı ve bu konuda öncülerden biri olmaya karar verdi. Kalbinin ta derinliklerinde iyi bir öğretmen olabileceğine inanıyordu. Tam o sıralarda Milli Eğitim Bakanlığı değişik nedenlerle okul çağındayken lise öğrenimi görmemiş olanlara öğrenim olanağı sağlamak amacıyla akşam ticaret liseleri, akşam ortaokulları ve liseleri açmaya başlamıştı. Bu arada İzmir'de bir akşam ticaret lisesinde öğretime başlandığı önü öğrendi. Gören öğrencilere öğretmenlik hedefimi gerçekleştirmek için bu okul elverişli olabilir diye düşündü ve İzmir Akşam Ticaret Lisesi'ne atanmasını sağlamak için harekete geçti. Tabii daha önceki deneyimlerinden bu yeniliğin ilgili genel müdürlüğe normal yoldan başvurarak gerçekleştirilemeyeceğini öğrenmişti. Milli Eğitim Bakanı'nı bu görevi başarabileceğine inandırmak ve onun desteğini sağlamak gerekiyordu. Bakan Profesör Bedrettin Tuncel ile görüşmek üzere Özel Kalem Müdürlüğü'nden randevu aldı. Oğlu Yankı o zaman 10 aylıktı. Kendisi, Tülay Hanım ve 10 aylık oğlu Yankı ile birlikte bakanın huzuruna çıktılar. Bakan kendilerini ayakta karşılama nezaketini gösterdi ve onları orta sehpasının çevresindeki koltuklara oturttu. Kendisi de makam koltuğuna oturacak yerde karşıdaki üçüncü bir koltuğa yerleşti. Bakan psikoloji profesörüydü ve Mithat Enç'i iyi tanıyordu. UNESCO'nun Ulusal Komitesi'nin 1959 Mayıs'ında İstanbul'da yapılan bir toplantısında Gültekin'le de tanışmıştı ama doğrusu o ayaküstü tanışmayı anımsayacağını beklemiyordu. Oysa insana önem veren değerli bakan onu unutmamıştı. Bebeği okşadı, bir de çikolata ikram etti. Gültekin Bey öğretmen olmak istediğini anlattı, düşüncelerini açıkladı. Bakan ilgiyle dinledi ve ikna oldu. Atanması için gerekeni yapacağını söyledi. Sözünü de tuttu. Bir aya kalmadı, İzmir Akşam Ticaret Lisesi'ne atanma kararnamesini eline aldı. 8 yıldır çalıştığı Ankara Körler Okulu'ndaki görevi böylece sona ermiş oluyordu. İzmir'deki evde hem Ankara'daki yaşamlarından hem de İzmir'e taşınmalarından belirli bir sıra gözetmeksizin bir sohbet havası içinde konuştuk. Evet, şimdi İzmir'e gelme planları içindesiniz. İzmir'de bir eve ihtiyacınız var. Nerede ev buldunuz? Ankara'dan gelmeden önce ev konusunda nasıl bir hazırlık yaptınız?
Abim İzmir'deydi o zaman. İzmir Devlet Demir Yolları Hastanesi'nde operatördü. Onun evine indim. Orada kaldığım süre içinde Bostanlı'da, İzmir Bostanlı o zaman bahçeli evlerden ibaret bir bölgeydi. Orada bir apartman dairesi buldum. Deniz manzaralı bir çatı katıydı. Biz Ankara'dan gelmişiz. Özlediğim, susadığım bir şey. Çok geniş terasları olan bir yerdi. Bütün çatı terastı. Yankı için çok elverişliydi. 5 sene kadar o evde oturduk.
Peki Ankara'dan gelirken Tülay Hanım, Yankı hep birlikte mi geldiniz?
Ha, evet. Yankı 1 yaşındaydı.
Ağabeyinizin evinde üçünüz beraber mi kaldınız?
Evet, abim de kalırken aradık, bu evi bulduk. Ev ona da yakındı.
Ev kiraları nasıldı? Sizin bütçenizi zorlayacak düzeyde miydi yoksa makul müydü?
Şöyle oldu. Ankara'da küçük bir daire benimdi zaten. Onu da alışım ayrı bir hikayedir.
Onu da anlatır mısınız parantez içinde?
Küçüklüğümde bir hesap vardı bankadan. Hani çocukların kumbaraları olur ya. Orada yıllarca birike birike 5500 lira kadar bir para olmuş.
Çocuklar için kumbara hesabı vardı. Onlardan biri miydi acaba?
Evet, Ziraat Bankası'nda açmıştım çocuklukta. Orada bir miktar para toplanmıştı.
Size harçlık mı verirlerdi? Nasıl olurdu?
Ya mesela bayramlarda verirlerdi. Bir de babam muntazam harçlığımı verirdi. Benim çocuklara uyguladığım gibi.
Bu önemli. Biraz anlatır mısınız?
Harçlık verirlerdi. Onun dışında da tabii bayramlarda, seyranlarda elimize daha fazla para geçerdi. Bunların hepsini harcamazdık. O kumbaraya atardık. Sonra kumbarayı götürür bankada boşaltırdık.
Harçlık haftalık mıydı, aylık mıydı?
Haftalık, haftalık.
Ne kadardı mesela sizin haftalığınız?
35 kuruştu o sırada. 1939'dan önce. Bir pasta 5 kuruştu mesela. Pastaneye girdiğiniz zaman 5 kuruşa çıkardınız. Bir dergi 5 kuruştu. Bir çocuk dergisi ama onları babam ayrıca öderdi. Çocuk dergisi, kitap. Onlar harçlığa dahil değildi. Bu harçlık benim harcamam içindi.
Tülay Hanım benim ne öğrenmek istediğimi anlamıştı. Bana yardımcı olmak için Gültekin Bey'e sorular yöneltti.
Ne pahalı gelirdi mesela sana? Dondurma yesen kaçaydı?
İşte 5 liradır. Yanlış söyledim. 5 kuruştur. Yani bir pastaneye girdiğin zaman 5 kuruşa çıkarsın. Herhangi bir şey yersen.
Harçlığın haftalık yani 7 günlük. Sen onu ne yapıyordun? Yemiyordun, içmiyordun.
Günlük 5 kuruş üzerine hesaplanmış 35 kuruştu haftalık ve sizin bununla biraz para biriktirme imkanınız oluyordu demek ki.
Oluyordu. Sonra bayramlarda tabii. O kardeşler, baba falan, bayram ayrı bir şey. Paralar birikti birikti. Ben artık Körler Okulu'nda çalışırken 5500 lira vardı.
Kendi de biriktirmiş tabii çalıştığı işlerden, artan paralardan.
Çalıştığımdan da arttırmıştımdır. Bir ev yapayım dedim, bir arsa aldım. Aydınlık Evler yeni kuruluyor. Sonra baktım arsaya ev yapacağımız yok. Küçük bir daire alayım bari dedim. O arsayı 11-12 bin liraya sattım. Ama alacağım daire 18 bin lira. Annemin babasından kalma bir miras geldi o sıra. O kadar para. Annem al sen bununla tamamla daire al dedi. Onun verdiği parayı da ekleyince küçük bir daire aldım bahçeli evlerde. 2 oda, 1 salonlu bir daire. Yangının doğduğu ev. Evlenince de oraya gittik ilkin. Bir süre orada bekar yaşadım tabii.
Küçük bir daire. Ben o eve gelin gittim. Zemin kattı. O zaman korku yok. Pencerelerde o zaman ne demir var ne panjur ne de başka bir şey. Gayet rahat. Hiçbir şey aklımıza gelmeden oturduk. Bahçeli Evler 5. sokaktaydı. Kömür sobası yaktık ilk zamanlar.
Kaç metrekareydi?
80 metrekare kadardı herhalde, değil mi?
O kadar.
Şirin bir evdi. Zemin katıydı ama banyo falan gayet iptidaiydi. Kömür odunla banyo yakılır. Banyo ısınmaz, duyarsız, duman çekmez. Şimdiki hayat o ne lüks ne lüks. Soba yakarsın, sobanın külünü götürürsün, çöpe atar gelirsin. Evimizin işini kendimiz yapardık. Bir yandan da okulumuzu, bir yandan da işimizi yapardık. Çünkü elimize geçen para belli.
Anlıyorum, tabii haklısınız.
Ben çalışmıyorum. Bir yandan çocuk var ama evimiz olduğu için çok mutluyduk yine de.
İşte İzmir'e orayı kiraya verip geldim ben. O kira burada verdiğim kira kadardı.
Yani ona göre tuttuk evi.
Benim bütçeme herhangi bir yükü olmadı.
Ama bir de deniz manzarası varmış.
Aa, çok güzeldi.
Çok güzel.
5. kat.
Bodrum katından 5. kata.
Bir de balkonu vardı. Ne kadar güzel. Çok, yani bizim için çok büyük bir değişiklik oldu. Ferahlama oldu. Kolay değil. O tayin telaşı, onun arkasında toplanmanın verdiği bir telaş. İnsan hayatında büyük bir dönüm noktası. Bu arada avukatlık yazıhanesi de kapatılıyor. Biliyorsunuz avukatlık da yapıyordu.
Bakın onu hiç konuşmadık.
Yalnız öğretmenlikten ayrılmıyor. Yazıhaneyi de kapatıyorsun. Bir maceraya gidiyorsun yani. Tutacak, tutmayacak, ne olacak, hiçbir güvencemiz yok.
Fakat yüreğime en ufak bir korku gelmedi.
Merak ediyorum. Nasıl taşındınız? Çok olmasa da biraz eşyanız vardı herhalde.
Tabii tabii. Paketlendi, ambalaj oldu.
Annem İstanbul'dan yankının yaş günü nedeniyle 1. yaşı sürpriz olarak geldi. O arada da bizim tayinimiz çıktı. Onlara bunu da daha iletmemiştik. Annem Aralık'ın 2'sinde geliyor. Bizim tayin de Kasım'ın sonunda. Anneme dedik ki biz taşınacağız. Hadi sen burada kal, geri gitme. O bizimle kaldı. Tekin'in körler okulundan Naci diye, Allah rahmet eylesin, gene görme özürlü bir arkadaşı vardı. Heykel falan yapan biriydi. Çok güzel heykeller yapardı.
Görme özürlü.
Görme özürlü. İnanılmaz, elinden her şey çok düzgün çıkan bir çocuktu.
Çok yetenekli, çok iyiydi.
Yetenekli ve görüşürdük. Gelir giderdi bize. Bu arada taşınma işi olunca o da bize geldi. Paketleme işlerinde falan çok güzel yardım etti.
Ya.
Tekin kağıtlar almıştı. Büyük büyük ambalaj kağıtları. Naci Bey koltukları falan hep ambalajladı. Biz yalnız bu arada bir de fare olayı yaşamıştık.
Öyle mi? Nasıl bir olay?
Yankı'nın doğum günden bir süre önce halamızın evine gittik. Evdeki soba bozulmuştu. Yankı küçük, çocuğu üşütmeyelim diye. Gitmeden önce pazardan alışveriş yapmıştım. Aldığım sebzeleri öyle olduğu gibi evde bırakıp gittik. 2 gün evden uzak kaldık. 2 gün sonra gece döndük. Evin mutfağında sesler, bici bici bici. Aman Rabbim nedir diye bir açtım mutfağı. Mutfağın içi fare dolu her yerde.
Raflarda?
Yavrulamışlar. Zemin kat ya, bacadan inmişler. Ay dedim, ben bu evde yaşayamam. Kafam kaşınıyor şimdi bile anlatırken. Hemen mutfak kapısının önüne bir çarşaf sıkıştırdık. Ben bu evde yaşanmaz artık dedim. Gültekin'in yardımcısı bir adamcağız vardı. Rahmetli oldu. O ertesi gün geldi. Zehirler, kapanlar koydu. Adamın üzerine bile saldırmışlar o arada.
O derece.
Orasını yani mutfağı iptal ettik biz. Artık biz dışarı gidiyoruz yemeğe. Ne akıl yani, gençlik işte. Annem geldi o gün. Gene biz dışarı çıkmaya hazırlanıyoruz. Nereye dedi? Bizim evde yaşanmıyor artık. Biz taşınacağız zaten dedik. Taşınıncaya kadar da mutfağı kullanmayacağız. Deli misin sen? Olur muymuş öyle? Her şey yıkanır, kalaylanır dedi. Tabii eski kadın. Girdi, yola soktu. İşte bu 2 Aralık'ta olan durum. 8 Aralık'ta da evi İzmir'e naklediyoruz. O kadar yakın dönemler.
Bacadan inmiş fareler.
Neyse, temizlik oldu. Eşyalar dediğim gibi ambalajlanıyor. Annem çocukla meşgul oluyor. Biz taşınmaya hazırlanıyoruz.
Pazardan getirdiğimiz şeyleri kemirmişler. Sandalyeleri parçalamışlar.
Sonra Tekin buzdolabının arkasına somunlarını takayım da ondan sonra buzdolabını dedi. Hazırlayalım. Bizim evde de o sırada buzdolabı var. İngiltere'den gelirken gene biriktirdiği paralarla almış.
Tülay Hanım o sırada Gültekin Bey'e döndü. Yeni farkına varmış olduğu bir şeyi paylaşmanın heyecanı içinde, "Oğlumuz Çağrı sana benzemiş para biriktirme konusunda, biliyor musun?" dedi. Gültekin Bey bu akış içinde o tek cümleyi ya duymadı ya da algılayamadı. Konuşma normal akışı içinde devam etti.
Türkiye'de buzdolabı yok.
Küçük çamaşır makinemiz vardı, mini fırınımız vardı. Yani lüks evde o bakımdan, süpürge makinem bile vardı.
Öyle mi?
Evet, beni öyle boş eve götürmedi yani. Derken bir gün baktım ki bu buzdolabının kordonu mu ne derler ona?
Kablosu.
Kablosu çıkmış dedim. Gel bakayım bu neresinden çıkmış? Kabloyu çektik ucundan, fare çıkmaz mı? Farenin kuyruğu değil miymiş o?
Aynı kablo gibi yahu.
Aynı kablo.
Buna üçümüz de gülüyoruz.
Zehirlenmiş koca bir fare, kuyruğunu kablo sanmışız.
Neyse, artık biz böyle toparlandık. Kamyona yüklendi eşyalar. Biz de arkadan trenle gideceğiz. Allah razı olsun, kayınbiraderim Seyfi ve eşi Seniha yengemiz fevkalade insanlardır. Yani usul adap bilen, insanın ihtiyaçlarına cevap verebilen çok olgun insanlar. Onlar Bostanlı'da müstakil bir ev yaptırmışlardı. Alt katını tamamlamamış, üst katında oturuyorlardı. Dediler ki eşyalarınızı bizim alt kata koyarız. Bu arada siz ev bakarsınız.
İyi fikirmiş.
Bizim durağa yakın bir ev olması lazım. Ondan sonra da içinde bir takım kolaylıkları olsun. Mesela çift katlı ev falan istemiyoruz. Eşyalar yengelerin altındaki o yapılmamış daireye konuldu. Biz de trenle karşı yakaya indik. İzmir'le ilgimiz de işte bir iki gelmek gitmek. Yani çok fazla bir bilgimiz yok. Tanımıyoruz ama İzmir'i güzel, iyi bir şehir. Gidelim mi gidelim. Nitekim bir ay içinde evi tuttuk. Yakın olsun istedik yengelere de. Sonra eşyalarımızı yerleştirdik. Annem hep yanımızda kaldı o ara. Büyük destek oldu tabii. Böylelikle o evde yaşamaya başladık. O arada Tekin hemen okula başladı.
Okul neredeydi?
Okul Pasaport'taydı.
Efes'le karşı karşıyadır.
Efes Oteli'nin karşısında inip vapura biner, karşıya geçer, akşam da dönerdi.
Bostanlı'dan nasıl gidiliyor oraya?
Bostanlı'dan Karşıyaka iskelesine dolmuş ya da otobüsle gidiliyor. Oradan vapura binip Pasaport'a indiğin zaman...
Pasaport iskelesine yakın okul.
Demek ki yürüyerek gidebiliyordunuz iskeleden okula. Gültekin Bey okula ilk ziyaretini eşiyle birlikte yaptı. Birlikte İzmir Akşam Ticaret Lisesi müdürünün odasına girip kendisini tanıttığında müdür Hasan Olalı'nın onları karşılaması güven vericiydi. Yeni öğretmenin durumunu yadırgayan hiçbir davranışta bulunmadı. Başarılar diledi, okul hakkında bilgi verdi. Okul o yıl açıldığı için yalnız 3 şubeden oluşan 1. sınıf vardı. Gültekin Bey tarih öğretmeni kadrosundan atanmıştı. Atama yapılırken buna hukuk dersi de eklenmişti. Acaba 1. sınıfta hukuk dersi okutulmuyor muydu? Her şubede 2'şer saat tarih dersi vardı. Demek ki haftada 6 saatlik görevi olacaktı. Ders saatlerinin azlığı okulun havasına ve yeni görevine alışması için elverişli bir durumdu. Gültekin Bey müdüre yazılı yapacağı zaman gözlemci bir öğretmen verip veremeyeceğini sordu. Tabii dedi müdür. Zaten sınav sırasında yardım isteyen her öğretmene yardımcı bir öğretmen vermek yönetimin görevidir. Başlangıç olumlu. Müdürün kavrayışlı, aydın ve çağdaş görüşlere açık bir insan olduğu belliydi. Başarılı olmasını güçleştirmek şöyle dursun, yönetici olarak elinden geleni yapacaktı. Normalde her öğretmenin nöbet görevi vardı ama ona nöbet görevinden söz bile etmedi. Kör bir öğretmenin bu nöbet görevinden muaf tutulmasını doğal kabul ettiği anlaşılıyor. Gültekin Bey kitabında ders programını aldıktan sonra görevli olduğum ilk akşam gelmek üzere okuldan ayrıldık diyor ve şöyle yazıyor.
Günü geldiğinde ilk dersimi vermek üzere okula gittim. Okul saat 18.05'te başlıyordu. Zil çaldı, okul müdürü beni ders vereceğim sınıfa götürüp öğrencileri tanıttı. Ve sınıftan çıktı. Öğrencilerden çıt çıkmıyordu. Onlara kendi hakkımda biraz bilgi verdim. Tabii bu arada görmediğimi de belirttim. Onları tanımak istediğimi söyledim. Sırayla kalkıp adlarını ve ne işte çalıştıklarını söylediler. Mümessilden yoklama yapmasını istedim. Gelmeyenlerin numaraları yoklama fişine yazıldı. Tarih dersinin amacını anlatmaya koyuldum. Artık öğretmenlik yaşamımın 21 yıl sürecek yeni evresi başlamış bulunuyordu. Bundan sonra dersimin olduğu günlerde saat 17.30 olunca yazıhanemden çıkıp okulumun yolunu tutacak, derslerimi verdikten sonra gecenin 10'una doğru yuvama dönecektim. Dersten çıkış zili çaldı, hemen dersi kestim. Çıkabilirsiniz dedim. Onlarla birlikte ben de sınıfın kapısına yöneldim. Bir öğrenci yanıma geldi. Öğretmen odasına girmenize yardımcı olabilir miyim dedi. Kendim gidebilirim demedim. Çünkü öğrencilerin beni yanına yaklaşılmaz biri olarak tanımalarını istemiyordum. Öğrencimle birlikte öğretmen odasına doğru yürürken biraz konuştuk. Nitekim bundan sonra dersten çıkışlarda öğretmen odasından sınıfa gelişlerimde yanıma gelip benimle konuşmaya alıştılar. Son dersten sonra evimin bulunduğu tarafa gidenlerle birlikte çıkıyor, onlarla birlikte otobüse biniyordum. Böylece öğrencilerle dostça ilişkiler kurabilmem mümkün oldu. Okulumuzdaki öğrenciler de öteki akşam okullarında olduğu gibi gündüzleri okula devam etme olanağı bulamamış, akşam okullarından yararlanarak öğrenimlerini sürdürmek isteyen kişilerdi. Pek çoğu 20'li 30'lu yaşlardaydı. İçlerinde 40'ını aşmış olanlar bile bulunabiliyordu. Öğrencilerin yaşları kadar çalıştıkları işler de farklıydı. Aralarında polis memurları, astsubaylar, banka memurları, PTT memurları, avukat sekreterleri, muhasebeci yardımcıları, TRT'de çalışanlar, sanayi ve mağaza işçileri, berber, şoför, komisyoncu gibi kendi işinde çalışanlar vardı. Öğrenciler farklı amaçlarla okulumuza yazılıyorlardı. Kimileri aylığında bir derece kazanmak için, kimileri muhasebecilik mesleği edinmek için akşam okuluna yazılmışlardı. Bazıları ticaret lisesi diploması alırsa daha iyi bir iş bulacağını düşünüyordu. Bazıları da liseyi bitirerek bir fakülteye gitmeyi amaçlıyordu. Kısacası Hemen hemen hepsi de yaşamda daha iyi bir konuma gelmeye kararlı olarak bu okula gelmişlerdi. PTT'de çalışan 40 yaşlarında bir öğrencimin akşam okuluna devam etmekteki amacı ilginçti. Kendi anlattığına göre gündüz okullarında haylazlığı yüzünden başarılı olamamış yetişkin bir oğlu varmış. Oğlunu okulumuza yazdırmış. Utansın da babasından geri kalmasın diye de aynı yıl o da okula kaydını yaptırmış. Bana bunları anlattığında o 3A sınıfında, oğlu 3B sınıfında bulunuyordu. Demek ki bu özverili babanın taktiği işe yaramıştı.
Şimdi bu satırları yazarken içimden keşke o babayla tanışıp konuşabilseydim diye geçirdim. Ne kadar zenginlikleri olan bir toplumuz. Bu babayla tanışsaydım mutlaka benim televizyon programına konuk olarak davet ederdim. Baba olarak sorumluluğunun bilincinde olmasının yanı sıra kullanmış olduğu güdülendirme yönteminin ne kadar insani olduğunun da farkındayım. Okumaya devam edelim.
Çalıştıkları işten çıkıp doğruca okula gelen bu öğrencilerin durumunun biricik işleri okula devam etmek olan gündüz öğrencilerinden farklı yanları vardı. Bütün gün çalışmaktan yorulmuş, sinirleri gerilmiş olabilir, kafalarında iş yerinden taşıdıkları sorunlar bulunabilirdi. Bundan dolayı yapacağım öğretimin ilgi çekici, öğrencilerin dikkatini uyanık tutucu yöntemlere dayanması yaşamsal önem taşıyordu. Bundan başka ders çalışma zamanları kıt olan bu öğrencilerin konuları sınıfta bulundukları sırada kavramalarına da dikkat etmek, başarılı olmalarını sağlamak bakımından zorunluydu. Akşam öğrencilerinin sözünü ettiğim bu özelliklerini her zaman dikkate alarak öğretmenlik yaptım. Gören öğrencilere öğretmenlik yaptığım yıllar boyunca hiçbir disiplin olayına yol açmadan, hakkında herhangi bir şikayet yapılmadan öğretmenliğimi sürdürebilmekte bu tutumumun önemli payı olduğunu düşünüyorum.
Görebiliyorsunuz değil mi? Gültekin Bey'in öğrencileriyle ilişkisinde empati hemen bir değer olarak devreye girmiş durumda. Onların gözüyle yaşamı süreçlediğinin ipuçlarını diğer satırlarda da görüyoruz.
Hemen hemen hepsi de ergenlik döneminin sarsıntılarını atlatmış, olgun ve kuşkusuz onurlu insanlardı. Öğretmenden her yaşta ve durumdaki öğrencinin kişiliğine saygı göstermesi beklenir. Ama bu olgun öğrencilerin kişiliklerine ve onurlarına özellikle saygılı olmam, zaman zaman onların özel dertlerine kulak vermem gerektiğine inanıyordum. Akşam lisesi sınıflarında, gündüz okullarında rastlanmayacak veya hoşgörü gösterilemeyecek bir takım ilginç olaylarla ve durumlarla karşılaşabiliyordunuz. Nişanlananlar, evlenenler, çocuğu doğanlar oluyordu. Sınıfta onları kutluyor, getirdikleri lokumları veya çikolataları dağıtmalarına izin veriyordum. 1964-65 öğretim yılından itibaren tarih dersi yerine hukuk dersi vermekle görevlendirildim. Hukuk konularına özel ilgi duyuyorlardı. Ders sırasında ve dinlenme aralarında özel sorunlarını danışanları yanıtsız bırakmıyordum. Belli ölçüde hoşgörüyle davranmamın da öğrencilerle iyi ilişkileri sürdürmekte ve otoritemi korumakta yararı oluyordu. Örnek olarak bir anımı aktarayım. Bir akşam ders sırasında sınıfın arka tarafında bir hareketlilik sezdim. Orada neler oluyor diye sordum. Öğrencilerden biri, arkadaşım sınıfa bir yavru tavşan getirmiş bize gösteriyor dedi. Öğrenciler susmuş, benim nasıl bir tepki göstereceğimi bekliyorlardı. Belki de o öğrenciyi azarlayacağımı ya da sınıftan çıkartacağımı düşünüyorlardı. Öyle mi? Ben tavşan yavrularını çok severim, getirin ben de okşayayım dedim. Tavşan sahibi öğrenci hayvancıyı bana getirdi. Biraz okşadım ve ona yavaşça dedim ki, hayvanları sevmen çok iyi bir şey ama her sevdiğin hayvanı okula getirmeye kalkman doğru olmaz.
Empati değeri bir kahramanın sahip olması gereken bir özellik mi? Eğer kahraman ben demiyor, biz diyorsa empati ve hakkaniyet vazgeçilmez değerlerdir.
Titizlikle üzerinde durduğum noktalardan biri, yazılı sınav günlerini çok önceden öğrencilerle birlikte saptamaktı. Yazılı sınav günü geldiğinde bazı öğrencilerin sınavın başka bir güne bırakılmasını istedikleri olurdu. Fakat bunun için çok zorunlu nedenler gösterilmedikçe sınavı kararlaştırdığımız günde yapardım. Öğrenciler sınav gününü gelişigüzel bahanelerle değiştiremeyeceğimi iyi öğrenmişlerdi. Sınavın gününde yapılacağına inanır ve ona göre hazırlanırlardı. Sınavı kendileriyle birlikte saptadığımız günde yapmaya ne kadar önem verdiğimi ve öğrencilerimin bana ne kadar saygıyla bağlanmış olduklarını gösteren bir anımı anlatmadan geçemeyeceğim. 1970'li yıllarda birçok lisede sorunlar çıkartan öğrenci hareketleri bizim lisemize oldukça geç sıçramıştı. Sanıyorum 1980 yılı içerisindeydi. Bir akşam okula geldiğimde bütün öğrencileri bahçede toplanmış buldum. zil çaldığı halde sınıflara girmiyorlar, bazı sloganlar atıyorlardı. O akşam sınıflardan birinde yazılı sınav yapacaktım. Balkondan sınav yapacağım sınıfın öğrencilerine şöyle seslendim. Sevgili öğrencilerim, sınava girmek görevinizdir. Ben sınıfa giriyorum. Sınav yapılacaktır. Gelmeyenler mazeretli sayılmayacaktır. Bu o günlerde riskli bir girişimdi ve öğrencilerim beni dinlemeyebilirlerdi. Fakat öğrencilerim beni kırmayacaklarına güveniyordum. Nitekim sınav yapacağım sınıfın tüm öğrencileri boykotu bırakıp sınıfa girdiler ve sınav yapıldı. İzmir Akşam Ticaret Lisesi'ndeki öğretmenliğim 20 yıl sürdü.
Gültekin Bey elinden gelenin en iyisini yaparak sevgiyle, ciddiyetle, empatiyle, onurla öğretmenlik mesleğine devam ediyordu. 1965 yılında eşi Tüleyhan'ın bir gün Tebliğler dergisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca ticaret liseleri için ders kitapları yazma yarışması açıldığı ile ilgili bir ilanı yüksek sesle okudu. İlanda ticaret liselerinin 2. ve 3. sınıflarında okutulan ticaret hukuku dersleri için 2 ders kitabını seçmek amacıyla bir yarışma düzenlendiği, katılmak isteyenlerin yazdıkları kitabın müsveddesini 1966 Şubat'ının sonuna kadar 3 kopya olarak bakanlığa göndermeleri duyuruluyordu. Gültekin Bey bu yarışmaya katılmaya karar verdi. Birkaç ay içerisinde biri 2. öteki 3. sınıflar için 2 hukuk ders kitabı yazdı ve müsveddelerini süre bitmeden bakanlığa yolladı. Birkaç ay sonra bakanlıktan bir mektup geldi. Mektubu birlikte heyecanla açıp okudular. Yazdığı Hukuk 1 ve Hukuk 2 adlı kitaplar yarışmayı kazanmıştı. Bu kitaplar 1967-1968 öğretim yılından itibaren 19 yıl boyunca 2. ve 3. sınıflarda okutuldu. Yarışma sonucunda yazdığı kitapların ders kitabı olarak kabulü, daha sonraki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ısmarlaması üzerine yeni ders kitapları yazmasının da yolunu açmış oldu. Bu kitapların yıllar boyunca ders kitabı olarak kabul görmesinde Gültekin Bey'in hem öğretmen hem de avukat olarak edindiği deneyimlerin önemli payı vardı. 1979-1980 öğretim yılı sonunda Ticaret ve Turizm Genel Müdürü Gültekin Yazgan'ı Buca'daki Buca Akşam Meslek Yüksekokulu'na medeni hukuk dersi vermek üzere öğretim görevlisi olarak atamayı önerdi. Gültekin Bey bu daveti duraksamadan kabul etti. Atama işlemi Ağustos'ta gerçekleşti. O zamana kadar bir yüksek öğretim kurumunda öğretmenliğe atanmış tek kör kişi Mithat Enç'ti. Buca Meslek Yüksekokulu'na Gültekin Bey'in atanmasıyla yıllar sonra ikinci bir örnek gerçekleşmiş oluyordu. 12 Eylül'den sonra gelen askeri yönetim anarşi yuvası olabilirler diye tüm akşam liselerini kapattı. Öğretim görevlisi olarak atandığı Akşam Meslek Yüksekokulu da Gündüz Meslek Yüksekokulu'na çevrildi. Gültekin Bey, yüksekokul öğrencilerine ders vermekten hoşlanıyordu. Bu okulda da öğrencilerle kolayca iyi ilişkiler kurdu. Ders kitabı yoktu. Sınıfta not tutmakla uğraşmaktan kurtarmak ve verilen derslerin düzgün yazılmış metninin ellerinde bulunmasını sağlamak için öğrencilerle işbirliği yaparak anlattıklarının teksirle çoğaltılmasını sağladı. Biliyorsunuz Gültekin Yazgan akşamları öğretmenlik, gündüzleri avukatlık yapıyordu. 12 Eylül sonrası yönetiminin akşam programlarını kaldırmasıyla artık gündüzleri ders vermek zorunda kalmıştı. Ancak haftanın 3 gününde gündüzleri saatlerce yazıhanesinden uzak kalması onun avukatlık işlerini aksatıyordu. Avukatlık mesleğini feda etmek istemedi ve 1981 Nisan'ında emekli olmaya karar verdi. Şöyle yazıyor.
28 yıl 5 ay öğretmenlik yapmıştım. Bu mesleğe yıllarımı vermiş olmaktan hiç de pişman değildim. Ankara Körler Okulu'nun kurulup gelişmeye başladığı yıllarda kör öğrencilere yalnızca öğretmen olarak değil, yetişmiş bir kör olarak onları umutlandırarak da yararlı hizmetler yaptığıma inanıyordum. İzmir Akşam Ticaret Lisesi'nde ve Buca Yüksek Meslek Okulu'nda öğretmenlik yaparak körlüğün görenlere öğretmenlik yapmaya engel olmadığını kanıtlamıştım. Üstelik öğretmenlik sayesinde lise düzeyindeki öğrencilere uygun ders kitabının ne gibi özellikler taşıması gerektiğini de kavramıştım. Böylece öğretmenlik deneyimlerimle hukukçuluğumu birleştirerek 1967-68 öğretim yılından beri bütün ticaret liselerinde ve Anadolu Ticaret Liselerinde okutulmuş ve bu satırları yazdığım sırada okutulmakta olan ders kitaplarını yazabilmiştim. 2000'in üstünde gören öğrenciye öğretmenlik yapmıştım. Birçoğu ile sonraki yıllarda da karşılaştım ve karşılaşmaktayım. Hepsi de yaşamda iyi durumlara gelmişler. Beni gördüklerinde yanıma gelip kendilerini tanıtıyorlar. Birçoğu hukuk derslerinde öğrendiklerinden iş yaşamlarında ne kadar çok yararlandığından söz ediyor. Kimileri yanlarında bulunan eşlerini, çocuklarını bana tanıtıyor. Öğretmenler gününde telefon edip hatırımı soranlar da oluyor. Kısacası öğretmenliğimin ürünlerini almaya, tadını çıkarmaya şimdilerde de devam ediyorum.
Gültekin Yazgan'ın avukatlık mesleğini nasıl uyguladığını, nelerin farkına varıp karşısına çıkan zorlukları nasıl çözdüğünü herhalde siz de benim kadar merak ediyorsunuz. Şimdi ona bir göz atalım.